Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü yılın ilk toplantısıydı değil mi? Ve sizi mümkün oldukça Rabbin sözü aracılığıyla bu yeni yılı daha dik, daha böyle güçlü bir şekilde ayakta kalarak devam edebilmeniz için böyle teşvik etmeye, sizleri birazcık böyle yüreklendirmeye çalıştım. Nasıl yaptık bunu? Hatırlarsanız hangi mezmur aracılığıyla? 73. mezmur aracılığıyla değil mi? 73. mezmur aracılığıyla bunu yapmaya çalıştım mümkün oldukça. Şimdi 73. mezmura baktığımızda hızlı bir şekilde biraz anımsatmak istiyorum sizlere. 73. mezmur kutsal kitabın en ortasıdır. Mezmurlar kitabı tam ortasıdır. 73. mezmur. Orada biliyorsunuz Tanrı çocuklarının acılarını en iyi bir şekilde açıklayan ve Rab Tanrı'nın kendine ait olan çocuklarına yönelik olan iyiliklerini en iyi bir şekilde açıklayan bir mezmur olduğunun altını önemli çizmiştim. Ve bunu biraz böyle kısa da olsa hatırlatmak istiyorum ki geçen hafta yaptığım konuşma ile bağlantı kurup ikinci parçayla 73. mezmurun bu ilk 3 ayetini net bir şekilde o zaman anlamış, birlikte kavramış olacağız sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz Tanrı'nın yönlendirmesiyle mezmuru kaleme alan kişi Asaf'ın kendisi. Demiştim ki Asaf Tanrı adamıydı ama aynı zamanda da Davut gibi bir müzisyendi. Davut peygamber gibi müzisyendi. Ve ilk ayette yer alan bir söz üzerinde durmuştum. Çok gerekli gördüğüm için. Çünkü toplumda çok sıkça kullanılan bir ifade olmuş olduğu için Tanrı yüreği temiz olanlara karşı iyidir ifadesi. Şimdi biliyoruz ki hepimiz demiştim günahlı varlıklar olmuş olduğumuz için değil mi? Suçtan ve günahtan dolayı güçten yoksun varlıklar olmuş olduğumuz için aslında genel anlamda yüreği temiz olan hiçbir insanın olmadığının altını çizmiştim hatırlarsanız sevgili kardeşler. Ve buradaki ifadeyi şu şekilde anlamamız gerektiğini söylemiştim. Temiz yürek ifadesi günahsızlığı bize açıklamıyor. Onu söylemiştim. Yani neyi ifade ediyordu? Evet, temiz yürek günahsızlığı değil, Rab Tanrı ile birlikte yürümeye karar vermiş, değil mi? Kendini ona adamış, değil mi? Ona teslim olmuş ve onunla birlikte yürüme gayreti içerisinde olan ve o iştahla hizmet eden kişiyi, yani İmanlıyı, Tanrı çocuğunu açıkladığını özellikle söylemiştim hatırlarsınız değil mi sevgili kardeşler? Ve şöyle devam etmiştim. Tanrı'nın iyiliği aslında herkesin üzerine düşebilir demiştim. Yağmurun herkesin üzerine düştüğü gibi ayrım yapmaksızın. Doğru mu sevgili kardeşler? Ama özellikle her ne kadar yağmur herkesin üzerine düşmüş olsa da Rabbin iyilikleri tüm insanlık için de geçerli olmuş olsa da ama Rab Tanrı kendi çocuklarına çok daha özel davrandığının altını özel bir şekilde çizmiştim. Bu da güzel bir ayrıcalık. Doğru değil mi? O zaman bu ayrıcalık bizi aslında şımartmamalı, değil mi? Bu ayrıcalık bizi daha çok mutlu etmeli ve bu ayrıcalıkla Rab Tanrı'ya daha iştahla, daha içtenlikle, ona bağlı bir şekilde, sadık bir şekilde hizmet etme yönünde bize destek vermeli sevgili kardeşler. Demek ki burada İsrail ulusu içerisinde yüreği Tanrı'ya yakın olanlar kimlerdi? Tanrı'nın sözü ışığında adımlarını atan kişilerdi sevgili kardeşler. Yani tam bir adanmışlıkla Rab Tanrı'ya hizmet eden kişilerdi. Demek ki şöyle diyebiliriz. İmanlı sürekli sağlıklı bir şekilde yol alabilmesi için Rab Tanrı ile sürekli paydaşlık içerisinde olması gerekiyor. Nasıl? Diri sözü aracılığıyla. Ve şöyle devam etmiştim. Gün geceyi nasıl takip ediyorsa, değil mi? Aynı şekilde bizler de Rab Tanrı'yı takip edenler, gözlerimizi ona odaklayanlar olmamız lazım. Her durum ve koşulda sevgili kardeşler, çok güzel bir örnektir iş konusunda, herhangi bir konuda. Ya Rab, önce onu sormamız lazım. Rab senin isteğin mi? Eğer senin isteğinse olsun. Değil mi? Eğer evliysem eşimle bunu konuşmam lazım, paylaşmam lazım, değil mi? Ve dua edip o esenliği almadıkça, o onayı almadıkça adım atmak da bize zarar verebilir. Yani esenliğimizi bozabilir sevgili kardeşler. Onun için burada Asaf da bir takım sorunlar yaşadığını söylemiştim size. Değil mi? 73. mezmura baktığımız zaman. Çünkü Asaf bakıyor ki kötüler iyilere göre, yani iyiler dediği Rab Tanrı'ya yakın yürüyenlere göre çok daha iyi bir noktadalar. Yani kötüler daha iyi bir noktada hareket ediyor. Ama Rab'be bağlı olan kişilerin hayatına baktığın zaman onların yaşamında daha bol sorun, sıkıntı, acı söz konusu. Ve ister istemez Tanrı adamı olaraktan ne yapıyor? Etkileniyor. Doğal olarak da etkileniyor. Ve nasıl dile getiriyor ikinci ayette, 73. mezmurun ikinci ayetinde? Ayaklarım neredeyse tökezlenmiş, adımlarım az daha senden kaymıştı diyor. Bakın, demek ki o durumlara baktığında o kadar etkilendi ki, değerli kardeşler, böyle bir noktaya geldi Asaf. Yani ayakları Rab Tanrı'dan kayabilecek noktaya geldi değerli kardeşler. Neden? Sorularını sormakla. Aslında gerçekten bunu genel olarak kabul etmemiz lazım. Sorun Recep'tedir. Sorun Tanrı'da değil. Biz Tanrı'ya neden sorusunu sorduğu zaman üç parmak bizi gösteriyor. Biz kendimize bakmamız lazım. Rabbin tarafında sorun yok. Yanlış yapan Recep'tir. Yanlış yapan bizleriz sevgili kardeşler. Onun için bunun altını önemli çizdim. Ve Asaf da sıkıntı çekti ve sorunlar yaşadı bu nedenden dolayı. Ve konuşmamı şu şekilde noktalamaya çalışmıştım hatırlarsınız. Yani bunun nedeni ne diye sormuş olsanız bana, ben bunu bilmediğimi söyledim. Yani neden kötüler böyle de iyiler böyle? Bunun nedenini bilmediğimin altını önemli çizdim ama tüm bu ve buna benzer yanıtları bilen kişiyi tanıdığımı söylemiştim. Ve tüm varlığına ona güvendiğimi açıkça ifade etmiştim hatırlarsanız. Şimdi ben de zaman zaman kendimi yalnız hissettiğim zaman, emin olun değerli kardeşler, o korkunç karanlık dönemlerde, o karanlık bulutların üzerime çöktüğü dönemlerde yaptığım tek bir şey vardı. Elimi uzatıp ona sıkıca yapışmak. Yapılması gereken bu. Yani eller yukarı demek en önemli nokta. Ya Rab, evet, sen ne istiyorsan onu yap diyebilmek gerekiyor. Onun için ben iman ediyorum ki, bunun altını önemli çizmiştim hatırlarsanız, bir gün gelecek hayatımda yer alan bütün neden sorularının yanıtını Rabbimin yanına gittiğim zaman mutlaka ve mutlaka onun nedenlerini anlayacağım, görmüş olacağım. Şu anda içinde yaşadığımız bu yeryüzünde bunu anlamamış olsam da, hatta bunun en güzel örneğini Yuhanna 13. bölümden size bir ayetle desteklemiştim. 7. ayet. Orada biliyorsunuz öğrenciler de soru sorduklarında İsa onlara dedi ki, şimdi anlamıyorsunuz dedi ama ileride, yani benimle birlikte olacağınız o dönemde her şeyi daha net bir şekilde anlayacaksınız. Peki o zaman bize düşen nedir? Ona tüm yüreğimle, tüm yüreğimizle güvenmektir dedim. Ve bu şekilde noktaladım. Değil mi değerli kardeşler? Bu şekilde noktayı koymuştuk. Hatta Hikmetli Süleyman'dan bir söz okumuştuk. 29. bölüm 25. ayetten. Rab'be güvenen güvenlikte olur diyor. Rab'be güvenen güvenlikte olur. Demek ki güvenlikte olmanın ön koşulu ne? Rabbe güvenmek. Güvenmek nedir? Teslim olmaktır. Kendini onun ellerine bırakmaktır. Değerli kardeşler, güvenlikte olmanın sırrı buradan geçiyor dedik ve hızlı bir şekilde devam edelim şimdi. Evet, bu şekilde güvenlikte olmanın sırrı nereden geçiyor? Rabbe güvenmekten geçiyor. Şimdi ben yine burada bu kürsüde güvenmenin ne anlam ifade ettiğini defalarca burada kardeşlere anlatmaya, açıklamaya, paylaşmaya çalıştım. Şimdi güvenmek nedir? Dedik ya, güvenmek eşittir Tanrı'ya teslim olmaktır. Şimdi şöyle diyebiliriz. Aslında güvenmek neyin sonucudur? Öyle düşüneceksin. Bir kişi neden güvenir? Aslında güvenmek imanın sonucudur. Neden bunu söylüyorum? Bakın, aslında güvenmek sözü ile iman etmek sözü iç içe olduğunu görüyorsunuz. Yunancasına baktığımız zaman. Örneğin, güvenmek sözü, pitho sözü kullanılmış. İman etmek ise pisti sözü. Pitho'dan geliyor. Yani eğer ben iman ettiğimi söylüyorsam bunun tam karşılığı güvendiğimi açıklıyorum. Yani bel bağladığımı, kendimi ona bıraktığımı açıklamış oluyorum. O zaman şunu desek yanlış olmaz. Güvendiğim için iman ediyorum. İman ettiğim için güveniyorum. Bakın, yaklaşık 2000 yıl önce değil mi? Çarmıhta bir kurtuluş gerçekleşti. Şimdi biz neden o kurtuluşa iman ettik? O kurtuluşun doğru olduğuna güvendik. Eğer biz o kurtuluşa güvenmemiş olsaydık, biz onu hadi canım hepsi hikaye demiş olsaydık, iman denen olgu hayatımıza gerçekleşmezdi. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki güven bağlamış olduğumuz için iman ettik. O zaman iman ettiğimize göre de o zaman güvendiğimizi de gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz hiç çekinmeden. Ama sözde değil, her zaman özde. Değil mi? Yani hayatımız gerçekten de onu en iyi bir şekilde, ona bel bağladığımızı, güvendiğimizi, ona yaslandığımızı net bir şekilde göstermesi, açıklaması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için durum ve şartlar ne olursa olsun değerli kardeşler, her durum ve koşulda Tanrı'nın vaatlerine, bakın bu çok önemli. Tanrı'nın vaatleriyle dolu burası. Şimdi birçok vaatler var değil mi? İsrail halkı için geçerli olan vaatler. Gerçekleşmiş olan vaatler var ama daha gerçekleşmemiş olan vaatler var. Rabbin sözüne değişmeyen, günümüze kadar ulaşmış ama değişmemiş, ama değiştirmeye devam eden, hala bizi değiştiriyor. Gerçekten de yani bilmiyorum Ebru, yani tanıştığımız o noktadan bu noktaya geldiğimizde, konuştuğumuz sohbetlere baktığında, ne bileyim arada bir de olsa duyduğun söze baktığında eminim ki o noktada olmadığını, yani aynı noktada olmadığını düşünüyorum. Yani mutlaka küçük küçük de olsa bir takım şeyleri yavaş yavaş daha iyi anladığını, kavradığını, o şeylerin belki senin önünde biraz daha böyle netleştiğini, daha çok böyle anlaşılır şekilde görüldüğünü mutlaka görmüşsündür, anlamışsındır. Öyle düşünüyorum. Bak bu gerçekten önemli bence. O zaman çocuklar, bakın bunu yürek doluyla söyleyebiliriz. Rabbin sözü değişmez. Nokta. Ama Rabbin sözü değiştirir. Ama bakın, ama izin verirsen değiştirir. Rabbin sözü, hani rende nasıl ki ağacı yontuyor, istenilen şekle getirmeye çalışıyoruz yontaraktan. Rab de elindeki rendesiyle, zaten biliyorsunuz marangoz değil mi? Yusuf da marangozdu, marangozluk yaptığını biliyoruz değil mi? rendesiyle izin verdikçe bizi ne yapıyor? Rendeliyor, yontuyor. İstenilen noktaya gelebilmemiz için sevgili kardeşler. Ama izin verdikçe acı veriyor mu? Tabii ki veriyor. Şimdi bakın, yaşadıklarınız çok güzel bir şey değil. Ama eminim ki acı veriyor size. Ama bu acı sizi olumlu bir şekilde adım atmanıza yardımcı olsun. Anlatabiliyor muyum? Ahvah çekerek değil. Evet Rab, sen bize bunu evet izin verdin. Biz bundan çok şey öğrendik. Bundan sonra ayık ve uyanık olmamızı sağla. Ne yapmamızı ve nasıl yapmamız konusunda bize öncülük et. Ama bize de yardım et ki bizler her zaman her durum koşulda sana bakanlar olalım. Anlatabiliyor muyum? O açıdan Rabbin sözüne sımsıkı sarılacağız. 2-2-4 değil mi? Gerçekten de doğru. Hiç reklamını yapmıyorum çocuklar. Bakın ben bu yolda yürümeye çalışan bir imanlı, Tanrı çocuğu olaraktan, evladı olaraktan. Emin olun teselli kaynağım budur. Sorun yaşıyorum, Rabbin sözüne bakıyorum. Gözyaşı döküyorum, Rabbin sözüne bakıyorum. Seviniyorum, yine Rabbin sözüne bakıyorum. Emin olun ayakta tutan Rabbin sözü. Benim sizden ricam bu. Değişmeyen ama değiştiren Rabbin sözüne sımsıkı ama sımsıkı sarılın. Sizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Bakın en çok güven bağladığımız insan bile, dostumuz bile, yandaşımız bile bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Şok geçirebiliriz. Bu kadar da olmaz ya diyebiliriz. Ama emin olun bir kişi var ki ait olduğumuz Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih bizi asla ve asla hayal kırıklığına uğratmadı ve bundan sonra da uğratmayacaktır. Neden? İşte kutsal söz bak ne kadar güzel yanıt veriyor. Hemen söylüyorum 32. bölüm Tesniye kitabı ya da yasanın tekrarı diyor yeni tercümede. Musa'nın 5. kitabı oluyor. Orada 32. bölümün 4. ayetinde o kayadır diyor. Yani sarsılmaz, sağlam, değişmez. Değişmeyen bir Tanrı ama değiştiriyor hamdolsun. Kayadır, işleri kusursuzdur. Hayatımızda ne yaptıysa doğru ve yerinde yaptı. Biz onu o sıkıntılardan geçerken, sorunlar içerisindeyken anlamamış, görmemiş, anlamamış olsak da o bize hizmet etti o durum. Anlatabiliyor muyum? Rabbin verdiği şey. İşleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur. Bakın burası çok güzel. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adil. Doğru nedir? Özü sözü bir. Rengi belli. Sarımtırak değil. Kırmızımtırak. Kırmızı mı? Beyaz mı? Değil. Kırmızı kırmızı. Siyah siyah. Bu kadar. Doğru ve adil. Yani hakça davranan. Adaletli, eşit. Buna 10 kiloysa sana da 10 kilo. Bitti. Onun için çok seviyorum. Tanrı ayrım yapmaksızın bütün dünyayı diyor sevdi. Tüm insanlığı sevdi. Kadını 5 kilo, erkeği 15 kilo sevmedi. Eşit. Çocuğuyla, kızıyla, oğluyla, yaşlısıyla, genciyle hepsini sevdi değerli kardeşler. Onun için aldığı bu destekle, bu güvenceyle haberci Pavlos şunu söyleme cesareti buldu kendisinde. Filipliler'e yazılan mektupta. 1. bölümde Filipliler mektubu. Biliyorum takip etmek zor oluyor. Ben hızlı konuştuğum için belki not alırsınız. Eve gittiğinizde aşağı bakarsınız. Ha, ya da aklınıza, yüreğinize koyarsınız. Ama bakın yine yeri gelmişken söyleyeyim değerli kardeşim. Yani bu çok sevdiğim bir söz. Kendim de yaptığım için söylüyorum. Söz uçar, yazı kalır. Böyle bir söz var. Ben hayatım boyunca gittiğim yerlerde bir dinleyiciysem eğer mutlaka bir kağıt kalem almışımdır yanımda. Ve gerçekten çok faydasını gördüm. Diyor ki 1.6'da sizde iyi bir iş başlatmış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek, onun gelişine dek bitireceğine güvenim vardır. Bakın ya bundan daha büyük bir güvence olur mu Necati? Diyor ki Necati, ben seninle bir iş başlattım diyor Tanrı. Ya da seninle, ya da seninle, sizlerle. Rab sizinle bir iş başlattı. Diyor ki ben size güvence veriyorum. Eğer ben sizinle bir iş başladıysam o iş zamanı yeri geldiğinde tamamlanacaktır. Buna nokta kadar şüphem yok. Çok net olarak söylüyorum. Rab başladığı işi tamamlayandır. Biz yarım bırakabiliriz. Biz safsaklayabiliriz. Safsaklayan bir Tanrı değil hamdolsun. Sözünde duran bir Tanrı. Doğru ve adil. Değerli kardeşler, bu bence çok çok önemli. Bu sözler bizi gerçekten teselli etsin değerli kardeşler. Onun için sen üzerine düşeni yaptığında o da yapamadığını mutlaka ve mutlaka yeri ve zamanı geldiğinde yapacaktır. Onun için eğer Rab Tanrı güvenilirse o zaman onun sözü de güvenilirdir. Doğru mu? Çünkü neden? Biliyoruz ki söz zaten Rab Tanrı'nın kendisi. Değil mi? Hep diyoruz ya Yuhanna 1. bölümde ne diyor? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz Tanrı'ydı diyor. Doğru mu? Söz Tanrı'ydı. Tanrı'nın kendisi. Ve diyor ki 1. bölüm 14. ayet atladığımız zaman diyor ki söz beden aldı, aramızda yaşadı. Kimdi? İsa Mesih. Söz olan, Tanrı'dan gelen söz beden aldı, aramızda yaşadı. Beden alması gerektiği için. Tüm insanlığın günahlarını o acımasız çarmıhta bir bedel olaraktan ödeyebilmesi için sevgili kardeşler. Onun için Rabbin sözleri de güvenilirdir. Mezmur 111. Mezmur 7. ayet diyor ki bütün koşulları, kuralları güvenilirdir. Bakın bütün koşulları, kuralları, buyrukları güvenilir. Rab Tanrı sana bunu böyle yap diyorsa hiç çekinme, adımını at ve yap. Değerli kardeşler bakın Rab Tanrı eğer diyorsa ki dua edin, durmadan dua edin diyor değil mi? Her gün dua edin, her gün Rabbin sözünü okuyun. Doğru mu? Neden? Çünkü gerekli, bizi besleyen, geliştiren Rabbin sözü. Doğru mu? Bugünlere ulaşmamıza katkı sağlayan Rabbin sözüdür. Elimizde varan sözü. Dua edin diyor. Neden? Dua Tanrı ile konuşmak. Ya ben sizinle nasıl konuşuyorsam Tanrı da bizimle sözüyle konuşuyor. Benim sizinle konuştuğumuz gibi konuşmuyor. Sözüyle. Sen eğer konuşursan, okursan Rabbin sözünü, o zaman Rabbin senin için ne söylediğini daha net bir şekilde görmüş, anlamış olacaksın. O yüzden işte değerli kardeşler, onun kuralları güvenilir olmuş olduğu için haberci Pavlos, genç hizmetçi Titus'a, Titus kitabı 1. bölüm 9. ayette şu sözleri söyledi. Öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılın. Hani ne demiştim burada birkaç kez? Ne demek sarılmak? Hatırlayın. Tamam yapışalım. Yetiyor mu? Sarılmanın karşılığı Rabbin sözünü okumak, sözü ışığında yaşamak, adımları atmak demektir. Yani okuyorsun, özümlüyorsun, anlıyorsun, kavruyorsun. Ne anladın? Anladığını hayatına sokuyorsun. Tamam mı? Yani burada sarılmak sözünün şeyi, anlamı yaşama sokmak, uygulamak demektir sevgili kardeşler. Şimdi tüm bu gerçekleri biliyor olmamıza rağmen hayat yine bakıyoruz değil mi? İniş çıkışlarla oluyor. Bizlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı değil mi? Yine bir aşağıda bir yukarıda oluyoruz değil mi? Bir aşağıda bir yukarıda, bir aşağıda bir yukarıda. Demek ki neden bu böyle oluyor? Çünkü bizler genelde sorunların içerisindeyken sorunlara odaklanıyoruz. Çünkü sorunları çözme yönünde bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduğumuz için değil mi? Nasıl çözebilirim? Nasıl altından kalkabilirim? Nasıl halledebilirim? Aslında yüzümüzü Rabbe çevirip ya Rab yardım et, ne yapmam gerekiyor diye sormamız gerekirken kendimiz bir şeyler yapma gayreti içerisine düşüyoruz. Ve böyle yapmış olmakla ne yapmış oluyoruz o zaman? Düşüşler, daha da aşağılara gitmeler söz konusu olabiliyor sevgili kardeşler. Onun için yeri geldiğinde her zaman bir örnek verdim. Çok iyi bildiğiniz bir örnek. Kutsal kitapta suda yürüyen Petrus çok meşhur bir olaydır. Değil mi? İsa ona gel dediğinde adımını attı, suda yürümeye başladı. Ve bakıyoruz sonrasında Petrus'un battığını. Ama baktığımızda Petrus ne zaman sulara gömülmeye başladı ki? Bakın bu da çok önemli. Gömülmüş olmasına rağmen kaybolup gitmesine Tanrı izin vermedi. Rab onun elinden tutup çekti, çıkarttı, kurtardı. Anlatabiliyor muyum? Ama burada güzel bir ilke var. Bakın İsa'ya baktı, zoru başardı. Yani suda yürümeyi başardı. Ama ne zaman kendisiyle ilgilenmeye başladığında, ne zaman dalgalara bakıp, ya işte bu nasıl olacak, ya bir dakika bunun altından nasıl kalkabilirim, ya tamam bunu nasıl çözebilirim, bu nasıl olması lazım, bunu mu yapmam lazım, şunu mu yapmam lazım türünden durumlara, düşüncelere odaklandığında batmaya başladı. Değerli kardeşler, işte bizdeki en büyük eksiklik bu. İki ayağımızın bir pabuca girmesinin nedeni, durumlar karşısında Rab'be daha çok odaklanmak yerine durumlara bakıyoruz, onlara odaklanıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz. İki ayak, Türkçe'de güzel bir laf var ya, iki ayak bir pabucun içerisine giriyor değerli kardeşler. Demek ki sorunların üstesinden gelmenin ön koşulu ona bakmaktan geçiyor. Demek ki ona bakmak, ona olan bağlılığımızın, ona teslim olmuş olmanın bir göstergesi. Hamdolsun. Demek ki eğer güven varsa, yani tam bir adanmışlık varsa, tam bir teslim olmak varsa, tam bir bağlanmışlık varsa, emin olun sıkıntılar olsa bile, sıkıntılar içerisinde dik bir şekilde esenlikle yola devam edebiliyorsun. Gerçek anlamda Rab'be bel bağlamışsan değerli kardeşler. Neden biliyor musunuz? Sen Rab'be bel bağladığında ne oluyor? Rab de senin elini hiçbir zaman bırakmıyor. Zaten bırakan bir Rab değil hamdolsun. Bırakan bizleriz. Bizler sırtımızı dönüyoruz. Rab değil hamdolsun. Onun için Davut çok güzel bir şekilde bunu yanıtlıyor. 37. mezmurda. 37. mezmur 24. ayette. Bakın çok güzel söylüyor. 37. mezmur 24. Pardon. Ya 24. ayet. 37-24. Buldun mu?
24. ayet.
Evet. Düşse bile diye.
Düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab.
Bitti. Bak. Düşse bile. Demek ki Hikmetli Süleyman da söylüyor. 7 kere düşse bile diyor. Yani sayılar hani çok kez düşse bile ayağa kalkar. Neden? Elinden tutan Recep değil hamdolsun. Elinden tutan o ya da bu kişi değil. Elinden tutan Rabbin kendisi. Ya bu güzel değil mi? İbo, İbrahim. Ha? Bu çok harika bir güvence ya. Benim elimden tutan biri var. Ama bu kişi sıradan bir kişi değil. Benim için hayatını feda eden kişi. Rab, kurtarıcı İsa Mesih. İçten ve candan söylüyorum değerli kardeşler. Kime ait olduğunuz çok önemli. Bunu hiçbir zaman, hiçbir koşul altında unutmayın değerli kardeşler. Onun için bizler eğer Rab Tanrı'ya güven bağlamazsak, güvenimizi ona vermezsek, bizim içinden geçmekte olduğumuz sıkıntıları aşabilmemiz gerçekten de imkansız hale gelir. Ya da sıkıntı ve zorluklar içerisinde rahat bir şekilde ilerleme imkansız hale gelir. Mümkün olmaz kesinlikle değerli kardeşler. Mümkün değil. Onun için esenlik içinde yol almanın ön koşulu Rab'be tam anlamıyla güvenmek. Sıkıntı ve sorunları O zaman nasıl göreceğiz? Birer araç. Birer düşman değil, dost. Bize hizmet ediyor her biri. Hamdolsun. Bakın, kutsal kitapta birçok örnekleri var. Tanrı adamları. Hani geçen hafta da biraz örnek verdim ya, Yakup'tan verdik. Değil mi? Pavlos'tan verdik. Davut'tan verdik. Eyüp ya, Eyüp. Güzel bir ifade var Türkçe'de. Pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Eyüp çok büyük sıkıntılar altından geçti. Her şeyini kaybetti, yitirdi. Tabii Rab verdi, Rab aldı. Onun adı mübarek olsun diyebildi. Ve çok enteresan bir ifade kullandı sonlara doğru geldiğinde. Dedi ki, çok ilginç, 23. Eyüp kitabı 23. bölüm 10. ayette dedi ki, beni sınadığında altın gibi çıkacağım. Bakın değerli kardeşler, bunu anladı. Ne zaman anladı Eyüp bunu? Sıkıntıların sonunda, sıkıntıların getirmiş olduğu getireyi gördüğünde, kazancı gördüğünde dik bir şekilde ayağa kalkmasını bildi. Bu ne demektir değerli kardeşim? Beni sınadığında altın gibi çıkacağım. Altın nedir? En değerli maden. Demek ki sıkıntı ve sorunlar ne yapıyor? Bize değer katıyor. İnanılmaz. İnanılmaz değerli kardeşler. Sıkıntılar, sorunlar bize hizmet ediyor. Bizim daha iyi bir noktamıza, daha iyi bir noktaya gelmemize katkı sağlıyor. Bakın Eyüp küt diye bu noktaya geldi mi? Hayır. Sıkıntılar. Sıkıntıların sonunda bunu anladı, gördü. Ve ondan sonra ne dedi biliyor musunuz? Kitabın son tarafında, son bölümlere geldiğimizde 42. bölüm. Eyüp kitabı 42. bölüm. Mezmurlardan önceki kitaptır. Eyüp kitabı mezmurlardan bir önceki kitap. 42. bölüm 5 ve 6. ayetler. Harika bir ifade var. Diyor ki, kulaktan duymaydı bildiklerim. İlginç. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında ya Rab. Şimdi ise, yani sıkıntılı sürecin sonunda bakın ne diyor? Gözlerimle gördüm seni. Sıkıntıların sonunda gözlerimle gördüm seni. Demek ki Rabbi daha yakından görmek, onda olmanın o sevincini yaşayabilmek için, Rabbi daha iyi anlayabilmek için gerçekten de sıkıntılar bize hiçbir şekilde ölçülmeyecek oranda hizmet ediyor sevgili kardeşler. Bizler bunu sıkıntılar içerisinde görebiliyor muyuz? Hayır. Sıkıntılar içerisinde bunu görmek mümkün değil değerli kardeşler. Mümkün değil. Ama aynı o geçen hafta verdiğim örnekte olduğu gibi, hani diyorum ya, tünele giriyorsun, kapkaranlık. Ama ilerledikçe, ileride küçük ışık görüyorsun, rahatlıyorsun değil mi? Rab böyle bir Rab ya. Sıkıntı var, sorun var ama çıkış yolu da var anlasın. Rab önümüzde bunu harika bir şekilde hazırlıyor. Onun için şöyle devam ediyor bizim Tanrı adamı Asaf. 2 ve 3. ayetlerde, 73. mezburdayız. 2 ve 3'te ne diyor? Bakın ne diyor? Çünkü kötülerin gönencini, yani refahını, kötülerin sevincini, iyi yaşayışlarını gördükçe diyor, küstahları, yani saygısızca davranan, Tanrı'ya sırtını çevirmiş, alaycı bir tutum sergileyen, saygısızca davranan küstahları diyor, kıskanıyordum. Çünkü onlar benden daha iyi durumdaydılar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Asaf'ın tüm bu gelişmeler karşısında imanı silkelendi mi? Evet, silkelendi. Gerçekten de sarsıldı Asaf. Ama güzel olan, Asaf hiçbir şeyi kamufle etmedi. Olduğu gibi içtenlikle, cesaretle Rabbin önüne geldi. İçini döktü. Bakın, çok affedersiniz birazcık çirkin bir şey söyleyeceğim ama mideniz bulanmasın. Bizi yediklerimizden bir şey rahatsız ettiğinde, midemiz bulandığında ne yaparız? Benim annem hep böyle derdi, kahveyle limon verirdi bastırsın diye. Ama çözüm o değildi, biliyor musunuz? Çok affedersin, giderdim, bir parmak atardım. Çıkartıyorduk. Oh. Bakın, seni rahatsız eden ne varsa hayatında, git, senin için hayatını feda eden Rabbin önünde kus. O seni ancak rahatlatabilir. Ama o seni kusturmuyor. Sen kusman gerekiyor. İçini ona dökmen lazım. Asaf burada bunu yapıyor. Bakın bunu nereden anlıyoruz sevgili kardeşler? Bakın şuradan görüyoruz. Dördüncü ayete bakın. Orada bak nasıl dile getiriyor değil mi? Çok bak. Ne diyor dördüncü ayette?
Onlar acı nedir bilmezler. Bedenleri sağlıklı ve semizdir.
Yani sapasağlam. Bakıyor ki yani acı nedir bilmezler. Bedenlerine bakarsan genelde sapasağlam. Yani saklamıyor. Gerçeği söylüyor. Yani bir eleştiridir bu aslında. Rabbe karşı bir eleştiri değil mi? Ama bak saklamıyor. Gönül rahatlığıyla içini döküyor Asaf. Ve ben de çevreme baktığım zaman değerli kardeşler, refah içerisinde yaşayanlar gerçekten de Tanrı'dan uzak, Tanrı'ya sırtını dönmüş gururlu insanlar. Bilmiyorum sizler de buna hiç tanık oldunuz mu değerli kardeşler? Aldıkları eğitim bilgisiyle bilmem ne bilmem ne yerini bitirmiş, bilmem ne bilmem ne eğitimini almış ya da sahip olduğu bir şekilde mal ve mülküyle övünerek çok affedersiniz hindi gibi kabaran insanlar.
Mutlu değiller.
Ya, tabii mutlu değiller. Çünkü dünyasal şeylere bel bağlamış oldukları için sevgili kardeşler. Ama bakın çok hoşuma gidiyor. Felsefenin babası Sokrates. Onun harika bir sözü var. Ve ben inanıyorum ki bu adam, bu Sokrates, yani insanlar içerisinde kendini tanıyan tek kişidir. Diyor ki, bildiğim benim bir tek şey var diyor. Hiçbir şey bilmediğim. Benim bildiğim bir tek şey var diyor. Felsefenin babası. Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğim. Hani övünürler ya, ben bu işi bilirim abi. Lan koca bir hiçsin, hiç. Koca bir hiç. Rabbin önünde koca bir hiç değerli kardeşler. O açıdan haberci Pavlos Korintos'a yazılan mektupta birinci mektup, birinci bölüm 31. ayette diyor ki övünen Rab ile övünsün. Övünmek istiyor musun? Seni ayakta tutan Rab'be umut bağla. Övüneceksen onunla övün. O seni ayağa kaldıracak. O senin sağlıklı bir şekilde yürümeni sağlayacak değerli kardeşler. Ben iş yerinde hani verdiğim o örneği düşünüyorum. Hani bir şekilde o çocuk sahibi olmanın sevinciyle kutlama yapıyor. Bakın, evet ben bir tarafta hasta olan çocuğumla uğraşırken o büyük bir sevinçle kutlama yapıyor. Şimdi ve bunda bir kıskanma olaraktan söylemiyorum. Kesinlikle her insan bunu yapma hakkına sahip. Çocuğu dünyaya gelmiş, seviniyor. Ama var ya, bakın emin olun o sevinen insan şunu dese gamim ben. Ya Rab sana teşekkür ederim Tanrım. Sağlıklı bir evlat bana verdin. Bakın emin olun çoğu zaman tanrısız insanlarda bunu görebiliyoruz. Aslında aldığımız nefes bile Rab Tanrı'ya ait. Bakın değerli kardeşler, Hani övünen Rab ile övünsün diyorum ya, güçlü mü hissediyorsun sana? Sen kendini. Seni güçlü kılan kim? Rab. Sen bir konuda çok bilgili olduğunu zannediyorsun? Seni o noktaya getiren kim? Ya bugün buraya gelmeni sağlayan kim? Rab yolunu açmasaydı gelebilir miydin? Ona soluğu vermeseydi gelebilir miydin? Bakın, Rab Tanrı'ya ait olan kişiyle ait olmayan kişi arasındaki fark bu. Ait olan kişi her durum ve koşula Rab sana teşekkür ederim diyor. Çünkü veren o. Ama diğeri sanki kendisi hak etmiş gibi, çalıştım, kazandım, hak ettim. Hayır. Hayır değerli kardeşler. Aldığımız soluk bile ona ait. Hamdolsun. O açıdan eğer o kişide hamd, teşekkür yoksa o boşluğu ne dolduruyor? 73. mezmuru açın bakalım.
Altınlardır,
mücevherler. Mücevherler, evet. Bak bakalım ne yazıyor. Dünya. Bakın, çok güzel bir şey. 6. ayete bakabilir misiniz? 73. mezmurun 6. ayetine.
Bu yüzden onların gerdanlığı, zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
Bak, diyor ki gururları onların gerdanlığı. Şimdi bu boşluk var değil mi burada genelde? Bak sende de var o boşluk. Şimdi o boşluğu neyle doldurur insan genelde? Bir gerdanlık değil mi? Gerdanlık takar. Eğer hamd yoksa, teşekkür yoksa orayı gurur dolduruyor. Burada anlatılan, tam olarak anlatılan bu değerli kardeşler. Onun için değerli kardeşler, gerçekten de benim o sıkıntı süreçten geçerken, o sorunların içerisinden geçerken değerli kardeşler, gerçekten de benim tattığım esenliği onlar tatmamıştır. Amin. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onun için insanlık tarihine bakarsanız bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Örnekler bol. Değil mi? Ya bakın televizyon ekranlarına, emin olun değerli kardeşler, abartmadan söylüyorum. Televizyon ekranlarında ne var biliyor musunuz? Televole.
Ha?
Çıkmışlar. Değil mi? Habire. Değil mi? Tabii o onu yaptı, bu onu. Değil mi? Değerli kardeşler. Gerçekten de bunu görebiliyoruz. Sosyete camiası en önde. Doğru mu? Hep onların yaptıkları. Ama bakın, ben şunu sizler de mutlaka tanık oldunuz. Bilmiyorum hiç Mutlu Teresa'yı hakkında hiç duydunuz mu? Teresa anne. Çok meşhur bir kadın. Rab için kendini adamış. Mutlu Teresa. Kendini adamış yaşlı bir kadın. Katolikti kendisi. Ama Rab'be bağlı. Rab için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olan yaşlı bir teyze. O ölüp gitti. Bakın, televizyonların hiçbirinde görmezsiniz onu. Ölüm yıldönümünde bile bir şey görmezsiniz. Ama ben yani bunu lütfen bir eleştiri olaraktan görmeyin ama söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Diana, Prens Diana öldü değil mi? Her sene televizyon ekranlarında dolduruyor, taşıyor değil mi? Ne kadar enteresan değil mi? Ama Tanrı için emek vermiş, kendini feda etmiş kişiler hakkında nokta kadar haber yok. Eminim ki Asaf'ı yoğun bir şekilde rahatsız ediyordu bu işte. En fazla rahatsız eden nokta buydu. İyiler neden bu noktada acı çekiyor? Kötüler çok daha iyi bir noktada. Ama bakın 17. ayette yanıt buluyor. 73. mezmur 17. ayet. Ne diyor orada? Harika bir söz var. Ne diyor 17. ayet?
Tanrı'nın tapınağına girene dek o zaman anladım sonlarının ne olacağını.
Bak, enteresan değil mi? Diyor ki kutsal yere girene dek. Yani Rab Tanrı'ya yaklaşana dek. Yüzümü ona çevirene dek o zaman anladım diyor onların sonunun ne olduğunu. Bu harika bir gerçek değerli kardeşler. Demek ki Rab'be yaklaştığında, yüzünü Rab'be çevirdiğinde o insanların sonunu tüm çıplaklığıyla görebilmişti Asaf değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta da bakın Luka 16. bölüme eve gittiğinizde bunu okuyun. Luka 16. bölümde zengin adamla fakir adam hakkında bir olay orada anlatılır. Benzetmeye göre zengin adam kötü olduğu için, Tanrı'dan uzak bir hayatı olduğu için, sırtını Tanrı'ya dönmüş olduğu için, her zengin adamın böyle olduğunu söylemiyorum, yanlış anlamayın sakın değerli kardeşler. Ama oradaki anlatım bu. Tanrı tanımaz biri ve ölüp gidiyor, cehenneme gidiyor ve orada acı çekiyor. Yoksul adam ise fakirliğinden dolayı değil tabii ki, ama Rabbin önünde doğru sayıldığı için İbrahim'in kucağında teselli buluyor değerli kardeşler. Bu çok ilginç bir olaydır. Şimdi belki cenaze töreninde zengin adamın yaptıkları birbiri anlatıldı. Hani bazen sorulur ya, nasıl biliyordunuz? İyi biliyorduk diye sorarlar ya genelde. Yaptıkları, şunu yaptı, bunu etti, şu iyiliği yaptı, bu yaptı. Birçok şeyler belki orada değerli kardeşler dile getirildi. Fakire fukaraya belki verdiği bağışlardan söz edildi. Ama o kişi yine de cehenneme gitti. Çünkü yaşamında Tanrı'ya nokta kadar yer vermemişti. Ama Tanrı'da yaşayan yoksul adam melekler tarafından Rab Tanrı'nın huzuruna götürüldü. İşte bugün bizlerde beklenen değerli kardeşler Rab'be yakın kalarak onun önümüze koyduğu yolda yürümektir. Hamdolsun. Evet, sahip olduğumuz nefes bile ona ait, hamdolsun. Evet, ve son olaraktan belki şöyle diyebiliriz. Değerli kardeşler, bu 73. mezmur bana bunu çok net bir şekilde öğretti. Olayları anlasam da anlamasam da, benim hayatımda ne oluyor ne bitiyor, ben bunu anlasam da anlamasam da, bir takım sorulara, hayatımdaki sorulara yanıt bulsam da bulmasam da, ben ait olduğum Rab'be güveneceğim ve ona kendimi bırakacağım ve ona, yalnız ona bel bağlayacağım ve onunla birlikte yürüyeceğim değerli kardeşler. Hiçbir güç, hiçbir durum ona odaklanmanıza engel olmasın. Bunu söylemek istiyorum. Hiçbir güç, hiçbir durum ona odaklanmanıza engel olmasın. Durum ve şartlar ne olursa olsun. Bakın, durum ve şartlar, zorluklar ne olmuş olursa olsun. Gelecek ne kadar kötü görünmüş olsa da değerli kardeşler, yaşamının bir anlamı kalmadığını anlamış olsan da, hayatında olup bitenlere bir anlam vermemiş olsan da, ya anlayamıyorum ne oluyor ne bitiyor, sarsılmadan Rab'be güvenmeye devam et. Rab'be güvenmeye devam et. O güven oluştuğunda tam olaraktan, o da sana yürümen için gereken gücü verecektir. Evet. Amin. Mezmur 9, ayet 9 ve 10. Rab ezilenler için bir sığınaktır. Bak, ezilenler için. Hiç üzülme. Sıkıntıdayım. Üzülme. O sana hizmet ediyor. Sorunların var. Olacak. Dünyada yaşıyorsun. Cennette değil. Üzülme. Sıkıntı günlerde bir kaledir. Seni tanıyanlar sana güvenir. Çünkü diyor, sana yönelenleri, yani sana güven bağlamış olanları hiç terk etmedin ya Rab. Amin. Hiç terk etmedin ya Rab. Terk eden Recep'in kendisi. Rab bizi hiçbir zaman terk etmeyecektir. Yeşaya peygamber diyor ki 28:16'da, ona güvenen yenilmeyecek. Bakın ya, güvene bakın ya. Ona güvenen yenilmeyecek. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi değerli kardeşler? O açıdan bakın, Davut da, bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Davut da o yüzden elde ettiği o değerleri gören, bilen bir kişi olaraktan 16. mezmurun ikinci ayetinde dedi ki, efendim sensin dedi. Efendim sensin. Senden öte mutluluk yok benim için. Senin için mutluluk ne? Dedi. Rab'le birlikte olmak. Senin için mutluluk ne? Rab'be yakın olmak değil mi değerli kardeşler? Öyle öyle. Demek ki bütün o Tanrı adamlarına baktığın zaman en doğru olan şey, en güzel olan şey mal mülk değil. Tanrı'ya yakın olmaktır. Onun için diyor ya, benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır. Sığınak yaptım Rabbi kendime. O zaman gelin yıl boyunca gerçekten bu sözlere odaklanalım. Benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır. Değerli kardeşler, bu gerçeğe gelin hep birlikte sarılalım. Ve bu gerçek doğrultusunda hepimiz şu sözleri söyleyelim gönül rahatlığıyla. Romalılar 8:37'de yer alan sözler. Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Amin. Galiplerden üstünüz. Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Ama yok olmuş değiliz. Sıkıntılar var, sorunlarımız var, dertlerimiz var ama çökmedik ve çaresiz değiliz. Gelin bu ayrıcalığa sahip olalım, sahip olduğumuz bu ayrıcalığa sarılalım ve esenlik içerisinde adımlarımızı atarak, ona bakarak yola devam edelim. Yıl boyunca yalvarırım size, bu sözler önünüzde duran, önünüzde devam eden sözler olsun. En doğru olan Rab'be yakın olmaktır.